Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 5. serimizin 5. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: İnanç topluluğun sırası, 2. kısım, vaftiz ve Rabbin sofrası.
Merhaba değerli kardeşlerimiz, bugünkü dersi işleyeceğiz iki önemli tema ve bunun üzerine çok çeşitli görüşler, anlayışlar da var. Fakat biz bakmak istiyoruz İncil ne öğretiyor? Eğer seni sorsam sevgili kardeşim, İsa Mesih'i seviyor musun? Cevabı ne olurdu? Umarım evet diyeceksin. Ama soracağım seni, bunu nasıl göstereceksin? Onu sevdiğini nasıl göstereceksin? ve belki biraz düşünmen gerekiyor. Bak, Rab İsa kendisi diyor, beni seven benim isteğimi yerine getirir. İşte beni seven odur diyor. Ve böylece soruyoruz, Rab İsa'nın isteği nedir? İnançlılar topluluğu için Rab İsa'nın isteği nedir? İnançlılar topluluğun sırası koruyabilmek için, inançlılar topluluğuna verilmiş olan İsa Mesih'in buyruğu da bakmalıyız ve kendimizi sormalıyız, bunu yapıyor muyuz? Onun isteğini yerine getiriyor muyuz? Uygulanıyor muyuz onun bizden istediğini? Ve bugün işte bu iki tema üzerine bu kaset işleyecek. Birincisi vaftiz, yani sudan geçmek. Ve ikinci tema olacak Rab'in sofrası. Yani Rab'i anmak için ekmek bölüyoruz. İlk inançlar yaptığı gibi. Ve geçen derste gördük, inançların topluluğun sırası lazım olsun İncil'ce gitsin. Ve ilk inançlar ne yaptılar? İşte öyle insanlar idiler, sudan geçtiler ve Rab'in sofrasını da onu anmak üzere bunu yaptılar. Ve bugün bu iki ders, iki durum üzerine biraz daha geniş bir anlayışa varalım. İncil'e bakarak. Vaftiz sorusuna gelince, yani sudan geçmesine sorarsak, ilk önce tabii ki soracağız, niçin, ne için lazım olalım sudan geçmeye? Ne için vaftiz olmamız lazım? Veyahut da vaftizin ne anlamı var? İyi bunu anlamalıyız. Onu anlamazsak doğru, yanlış bir öğretiş ya yanlış bir anlamda biçebiliriz. Ondan sonra soruyoruz, kim vaftiz olunuyor ya da kim vaftiz edebilir? Veyahut da İsa Mesih'in vaftisi ve Yahya'nın getirdiği vaftisi arasında, bizim vaftimizin arasında bir farkı var mı? Ve bunun benzeri sorular da soracağız. Nerede, nasıl vaftiz edilir? Yani bu sorularda bir göz atacağız. İlk önce istiyorum bu vaftiz soru ile ilgili olan bütün ayetler, yani belki değil bütün ama bazılara bakacağız. Matta 28. bölümünde İsa Mesih şöyle bir buyruk verdi. 19. ve 20. ayet. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeyi uymaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Rab İsa işte bunu bize buyurdu. Bu en kuvvetli sebeptir. Neden bunu uygulamak istiyoruz? Çünkü O bizi buyurdu. Onun isteğidir. Ve bakıyoruz bir yer daha. Elçilerin İşlerinde 8. bölümün 12. ayeti. Orada şunu okuyoruz. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman hem erkekler hem kadınlar vaftiz oldular. Yani iman ettiler ve vaftiz oldular. Bu ilk inançlar zamanından beri böyle yapılıyor. Bu değil yeniden çıkarılmış bir öğretiş. Bu İncil'in öğretişine, apostolların öğretişine dayanan bir uygulama, bir Rab'in isteğidir. Romalılara bölüm 6 ayetler 1'den 11'e kadar beraber okuyalım. Apostol Paulus şöyle yazıyor. O halde ne diyelim? Tanrı'nın lütfu çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin onun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürelim diye vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleşmişsek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski bendiğimizin Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş olan bir kimse günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Ve burada biraz fazla bize bir açıklık veriliyor. Bu ne anlam taşıyor? İlk önce sorduk. Niçin bunu lazım yapalım? En kuvvetli sebep budur. Rab İsa kendisi bunu buyurdu. Rab İsa dedi, herkesi öğrenci yetiştirin, değil sadece İncil'i vaaz edin, iş devam etmektedir. Öğrenci yetiştirmeliyiz. Öğrenci yetiştirmekle beraber gidiyor, işte onlar sudan da geçireceğiz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla onlara vaftiz edeceğiz. Rab'in istediği buydu. Ondan sonra gördük, ilk inançlılar da bunu yaptılar, uyguladılar. Ve biz de iyi ederiz eğer Rab İsa'nın sözüne uygun, onun isteğine uygun bir hayat sürersek. O da benden de senden de bunu bekliyor, bunu yapalım. Ve eğer sen ya ben İsa Mesih'i seversen, o zaman sebep olacak vaftiz olunuyorsun. Yani Rabbimizi sevdiğimiz için ona itaat etmek istiyoruz. En kuvvetli sebep budur. Ama burada şimdi bitki okuduğumuz ayetlere bakınca bir anlamda kavuşmuş oluyoruz. Yani şöyle deniliyor. Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin onun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Dedi. Yani orada şunu anlıyoruz. Bu sadece bir simvol oluyor. Sadece bir simge oluyor. Bir örnek. Yani ben Mesih ile artık öldüm. Bedence daha konuşmuyoruz. İsa Mesih tabii ki bedence öldü. Ama biz daha yaşıyoruz. Ama ne demek istiyoruz? Artık İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü ya. Artık biz de günahlarımız için ölelim değil. Ceza çekmek üzere. Hayır. Artık günah boyun eğmeyelim. Artık Rab'in hoşnut etmediği işlerde yapmayalım. Yani vazgeçelim eski hayattan, eski davranışta, yalan söylemekten, hırsızlık yapmaktan, katillik yapmaktan ve bunun benzeri başka şeyler de var. Yani vazgeçelim bu kötü şeylerden, Rab tiksindiği olan şeylerden vazgeçelim. Ve bunu işte su içine girip ve su içinde durduğumuzda ve su altında girdiğimizde bunu demek istiyoruz, simgelemek istiyoruz. Evet, Mesih öldü, ben de onunla beraber ölmüşüm. Eski Adem gömüldü, onunla öldüm, onunla da gömüldüm ve onunla da dirildim. Artık onun bana vermiş olduğu yeni hayatta o aklından yürümek istiyorum. Onun ardından yürüyorum. Ve bunu yapmakla onu simgeliyoruz. Onu bir işaret olarak herkesin önünde gösteriyoruz. Belki o zamana kadar inançlılar gizli saklı yaşıyorlar. Tabi İsa'ya iman bağlıyorlar ama etrafındaki aile ya da akrabalar görmesinler, bilmesinler, yani hakaret etmesinler, onu sövmesinler, onu hor görmesinler diye korkusundan belki gizli saklı tutuyorsun. Ama bil, ne zaman kararlısın, evet ben anlıyorum İsa Mesih benden bunu istiyor ve onu sevdiğim için bunu yapacağım değil, güdücü ya çoban kardeş sevdiği için ve öğrettiği için bunu yapacağım. Hayır, Rab İsa benden bunu istediği için bu sebeple bunu yapacağım dersin, o zaman olabilir herkes bundan sonra farkına varacak. Evet, belki onlara da buyuruyorsun, seyretsinler nasıl sudan geçeceğin ve ne sebeple sudan geçeceğin. Bazı şahitler önünde bu işleri yapılıyor. İnançlılar, iman etmeyenler de görebilirler. Yani artık bu insan İsa Mesih'in öğrencisi oluyor ve onun ardından gitmeye karar verdi ve herkesin önünde bunu sezli olarak şahitlik verdi. Bu anlam taşıyor ve anlam, yani değil, sudan geçmekle kurtuluş kavuşuyoruz. Hiçbir yerde bu öğretiş bulamayacağız. İncil'de vaftizi bizi kurtaramaz. Vaftiz ile ancak herkesin önünde ikrar ediyoruz ki artık İsa Mesih kurtarıcımdır ve ben razıyım, onun ardından gideyim bundan sonra. Yani bu bir açık bir bildiri oluyor. Yani umarım böylece anlıyoruz, sudan geçmeye sadece bir simvol oluyor, bir simge oluyor. Ama Rab işte bunu bizden bekliyor. Ve otomatikçin olarak anlaşılıyor burada, kim vaftiz olunur? Tabii ki Mesih'i tanımayan, İsa Mesih'e karar vermeyen, yani onunla yürümek istemeyen bir insan için bu saatin anlamsız bir şeydir. Eğer şimdiye kadar bu aklında olmuşsan, evet sudan geçmişsem o zaman kurtulacağım, ya o zaman her insan sudan geçirelim, kurtuluş bulsunlar. Hayır, kurtuluş değil, bağlı bize. Kurtuluş bağlı oluyor İsa Mesih'in sağladığı, onun becerdiği işe, oraya bağlıdır. O haça çakıldığı zaman bitki sözlerinden biriydi, tamamlandı, bitirdim işi, becerdim. Artık ne lazımsa senin kurtuluş, benim kurtuluş için o hazır etti, o her şey tamam etti. Yeter ki biz ona güven bağlayalım ve itaat edelim. Ve böylece kurtuluş bize geliyor. Ama değil iyi işler yapmakla, ve bunun altına da giriyor. İşte sudan geçmek, eğer iyi bir sevap işi olarak bunu anlarsak, tabii o zaman yanlış anlamış oluyoruz. Neden İncil bunu öğretmiyor? Yani herkesin önünde böylece bir açık bir ikrar bildiriyoruz. Mesih'le yaşama hazırız ve kararlıyız. Ha o zaman ne zaman vaftiz edilsin? Ne zaman bir inançlı vaftiz olunsun? Kaç vakit arda lazım geçsin? İncil'de baktığımızda görüyoruz, bazılar aynı günde, iman ettiklerin gününde sudan da geçtiler. Acaba neden? Burada da var bence biraz da farklı bir durum. Yahudiler için bu büyük bir iş idi. Yahudiler çok religiye, kendi religiye bağlı idiler. Ve ne zaman biri demişse, evet ben artık İsa Mesih'in ardından gitmeye hazırım, ona iman ettim ve sudan geçmekle bunu herkesin önünde bir gösteriş yaptı, yani onun kararı kesindir diye bundan sonra beklemeliydi, onu da öldürsünler. Yahudiler çok fanatik ve onlar bazen öyle insanlar, hangiler gerçekten sudan geçmekle bunu bildirmişlerse onu kendi sırtmadan kendi dua evinin dışı ettiler ya da bazılar bile aile tarafından kovuldular ve hor görüldüler ve bazıları da bile öldürüldüler. Neden anlaşılıyor? Artık onlar İsa'nın öğrenciler sayılıyor. Ve bu sebeple kolay bir iş değildi. Yani aynı günde sudan geçmiş olanlar varsa demek ki onlar ciddiydiler. Değil iki yüzlü insanlarıydılar. Neden? Bunu da demek ki göze aldılar. Öbür gün belki öldürülüyoruz. Öbür gün belki büyük eziyetler bizi beklemektedir. Buna razı mısın? Buna hazır mısın? Seni de sövsünler, seni de hor görsünler, sana da hakaret etsinler. Buna razı mısın Mesih'in uğruna? O zaman herkesin önünde açıkla bunu, bunu yapmakla beraber. Ve bu sebeple uygun görünüyor ama bu değil şimdi bir şart. Bu da değil yazılı. Yani bu kadar vakit geçmeli, ondan sonra vaftiz olunsun. Ama bu bir akıl olarak vermek istiyorum sizlere. İncilce bir topluluğu olabilmek için iyi olur, yani iyi anlayışa varalım. Kim gerçekten bir kardeştir, kim sadece bir numara yapıyor. Ve bu sebeple hakkımız var. Neden bizim yaşadığımız vakitlerde çok alt üstlük var, karışıklıklar var. Bu sebeple toplulukların güdücüler bir karara varabilirler ve diyebilirler, kardeşlerim, ne zaman biri taze iman ediyor, onun yanına vereceğiz. Başka bir kardeş ya da bir kız kardeş, kız kardeşleri kız kardeş, erkek kardeşleri erkek kardeş ve o kardeş, olgun bir kardeş, işlesin biraz tük o yeni çağla. Yani onu bir anlayışa getirmekle bir de anlasın gerçekten bir değişiklik var mı onun hayatında. Bu iyi bir uygulama oluyor. Hem de sakat işlerden korunuyorsunuz. Yani ne zaman yeni bir çan yanına olgun bir kardeş verirsin, o işlesin birkaç ay boyunca onunla, birkaç ders işlesin, ayrıca vaftiz hakkında da bilgi versin. Ve o eğer ya geç, Rabbin çocuğu ise ve Rabbi çok severse Rabbin isteğini yapmak isteyecek. O zaman hazır sudan geçsin. Ayrıca soruyoruz şimdi, kimin hakkı var acaba bir insan vaftiz etsin? Ve bunun için yeniden bir anlam vermek istiyorum. Bu yanlış anlaşılıyor bazen. Sadece kimi el konmuşsa bir pastor olanlar ancak bu işi yapabilirler. Ama böyle bir söz okuyamıyoruz İncil'de. Bunun dışında bir anlayışa varıyoruz ve bu da aynısını yaparsak iyidir. Biz bakacağız. Her topluluğunda var çeşitli kardeşler değil mi? Bazılar gerçekten olgun, Rab'e gönülce, yani gönüllü olarak hizmet eden kardeşler. Olgun ve hizmet eden kardeşler bu iş üstlesinler. Belki el konulmamış ama topluluk tanıyor onlara iyi ve iyi durumda anlayışlı ve olgun kardeşler olarak ve onlar bu işi yapsınlar. Değil sadece tek bir güdücünün işi bu olsun. Yani sudan geçirebilirler. Kim hazır ise ve kim bunun için hazırlanmışsa. Yani emin olmalıyız, sudan geçmek isteyen gerçekten sudan geçmesinin anlamı anladı mı? Tekrarlıyoruz. Sudan geçmek demek değildir. Bu işi yapmakla beraber kurtuluş bulacağız. Bu bir ikrardır. Ağzımızla herkesin önünde şahitlik vererek Rab bizi nasıl kurtardı, kurtardı ve neden onun ardından gitmek istiyoruz, herkesin önünde açıkça bildiriyoruz. Ve bu sebeple de sudan geçiyoruz. Bu herkes iyi anlamalı. Ve İsa Mesih'i sevdiğimiz için ve onun sözleri yerine getirmek istediğimiz için ona itaat ediyoruz ve bu işi yapıyoruz. Her inançlı bunu iyi lazım anlasın. Kaldı sadece bir düşünce. Sanmayın, sudan geçmekle artık her şey kendiliğinden artık fıstık gibi olacak. Böyle düşünürsek yanılıyoruz. Gayet normal hayat devam etmektedir. Ama artık belki sana doğru fazla gözler bakacak. Çünkü bildirdin, şahitlerin var. İnançlılar arasında, bir de belki imansızlar da artık biliyorlar, o da artık inanç oldu, sudan geçmiş. Ve çok fazla gözler sana bakmaktadır. Yani gerçekten vermiş olduğu kararda devam etmelisin. İsa Mesih'in ardından gitmelisin. Ve kaldı bu soru. İsa'nın vaftiz, İsa'da vaftiz olundu. Bir de Yahya'da vaftiz etti, vaftizi çağırdı bazı insanlar. Yani ve bizim vaftimizin arasında bir farkı var. Evet, vardır. Yani inançlılar topluluğu için verilmiş olan bu vaftiz sözü, yani İsa Mesih bizi buyuruyor, bu anlam taşıyor. Evet, Mesih'le öldüm, gömüldüm ve dirildim ve yeni hayatta yaşamak istiyorum. Ve dolayısıyla bu anlam Yahya bilmezdi. Çünkü Mesih daha onun zamanında ne ölmüş idi, ne gömülmüş idi, ne de dirilmiş idi. Aynı zamanda İsa Mesih ne gömüldü, ne dirildi, ne öldü daha önce. Yani bu iki ayrı bir anlam var. Yahya'nın vaftisi tövbe etmek isteyenler böyle bir gösteriş yaptılar. Yani orada biri konuşulmuyor kurtuluş için, ancak onların tövbe etmesi üzerine bir işaret olsun diye bir gösteriş idi. Ve İsa'nın vaftisi idi değil, onun günahı ne var ki? Yani günahtan tövbe etsin. Hayır. Sakon tamamlamak için bunu yaptı. Bütün Musa'daki yazılar ve Sakon'un isteğini yerine getirmekle yani bunu yaptı ki hiçbir durumda onda bir kusur bulunmasın. Yani Rab İsa gerçekten Allah'ın istediğini tamamen eksiksizce yerine getirdi ve bu sebeple de onun vaftiz oldu. Değil günah uğruna, değil de bizim vaftiz gibi aynı anlam taşıyor. Yani bunu iyi ayırt etmemiz lazım. İnançlılar topluluğu verilmiş olan bu vaftiz oluyor. Toplulukta bir sıra koruyabilmek için. Ve böyle de kullanalım ve Rab İsa'ya itaat edelim. Ve artık yeni bir hayatta devam edelim onun ardından gitmekle. Ve bunu da okuyoruz artık. Eski hayat öldü Mesih'le, gömüldük onunla, dirildik. Yeni hayatta artık devam etmekteyiz. Ve bunun için de birkaç ayet okumak istiyorum. Koloseliler 3, ayetler 5'ten 17'ye kadar. Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini cinsel ahlaksızlık, pislik, tutku, kötü arzu ve putperestlik demek olan açgözlülüğü öldürün. Bunlardan dolayı Tanrı'nın gazabı söz dinleyemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte böyle insanların arasında yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfkeyi, kıskançlığı, kötü niyeti, bunların hepsini bir kenara atın. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden sıyırıp atınız. Yaratıcısının benzeyişine göre eksiksiz bilgiye erişmek üzere tazelenen yeni yaratılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, iskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Böylece Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakim olsun. Bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredenler olun. Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler ve ruhsal eskiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Söylediğiniz ve yaptığınız her şey Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Bu ayetlerde okuduğumuz gibi gördük, eski insan öldü Mesih'le beraber ve eski insan ne demek olduğunu da açıklandı bu ayetlerde. Ve artık gömüldük ve Mesih'le beraber dirildik ve bu yeni hayat, bu yeni insan, Mesih'e bağlı olan insan nasıl bir insan olduğunu da okuduk bu ayetlerde. Ve böyle bir hayat devam etmeliyiz. Bu yolda yürümeliyiz. Ve vaftiz olunduktan sonra kararlıyız. İş bitmiyor orada. İş aslında orada başlıyor. Devam edesin Mesih'le. Bir soru ancak kaldı. Hangi su ile ve nerede lazım vaftiz olunsun? Kardeşler, kız kardeşler, bu soru üzerine bazılar çekişiyorlar, tartışıyorlar ama gereksiz yerinde. Neden İncil bizi söylemiyor, nerede lazım olsun? Serbestsiniz. Yeter ki o kadar su olsun ki insan su altına girebilsin diye. Yani olmaz. Yani sadece 5 santimlik, santimetrelik bir su içinde insana vaftiz kolayca edemezsin. Onu su altına getirmeye. Yani olsun iyi bir yer, uygun bir yer. Ama her topluluk kendisi karar vermeli nerede olsun. Bulanık suda mı, temiz suda mı, akar suda mı, duran suda mı, banyoda mı? Bu bence ve İncilce serbest. Serbest bir durumumuz var. Yeter ki anlayalım neden ve ne için bunu yapıyoruz.
İsa'yla gitmeye karar verdim. İsa'yla gitmeye karar verdim. İsa'yla gitmeye karar verdim. Geri dönmem, geri dönmem. Kimse benle gelmese, ben yine giderim. Kimse benle gelmese, ben yine giderim. Kimse benle gelmese, ben yine giderim. Geri dönmem, geri dönmem. Dünya arkamda, haç önümdedir. Dünya arkamda, haç önümdedir. Dünya arkamda, haç önümdedir. Geri dönmem, geri dönmem. İsa'yla gitmeye karar verdim. İsa'yla gitmeye karar verdim. İsa'yla gitmeye karar verdim. Geri dönmem, geri dönmem.
Evet, geçen derste okuduğumuz gibi ilk imanlılar bir başka sebebiyle de buluştular. Toplanırken ne yaptılar? Dua ettiler, beraberlik içindeydiler, apostollerin öğretişindeydiler ama ayrıca da ekmek böldüler. Ve bu ekmek bölmesi de bir anlamı var. Bu değil sadece bir sofrada oturup yemek yemesiydi. Ayrıca bu idi Rab'i anmak için Rab'in sofrası da denilir buna. Ve şimdi bu tema hakkında biraz sizinle beraber Rab'in sözü bakmak istiyorum. Bunun üzerine ne bilgi, ne anlayışa varabiliriz? Nedir bu ve neden bunu yapacağız? Nasıl lazım yapalım? Kim yapabilir, kim yapamaz? Ve bunun üzerine biraz paylaşalım. Üç evangeliyede, yani Matta, Markus, Luka'da aynı olay hakkında bir bilgi alabiliriz ama biz sadece o üçünden birine bakacağız. Çünkü öbürleri de bir tekrarlama gibi oluyor. Ve orada Luka 22. bölümünden okuyoruz 13. ayetten 20. ayete kadar. Onlar da gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine söylemiş olduğu gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Burada küçük bir duraklamak istiyorum ve bir açıklık vermem lazım. Bu fısıh bayramı idi Yahudilerin bir bayramı ve bu fısıh bayramında her sene bir tekrarlama vardı ve onun da bir anlamı vardır. Ve böyleydi. Eski ahit zamanında hatırlıyoruz ne zaman İsrailliler tutsak edildiler Egipt insanlardan. O vakitte orada kölelik içinde zor işler yapmak üzerinde tutsak edildiler. Ve yalvardılar Rab'e ve Rab yolladı onlara bir kurtarıcı. Yani kurtarsın, gütsün oradan onlara vaat edilen topraklarına. Onun adı Musa'ydı. Ve ne zaman Musa geldi Egipt'te İsrail halkın yanına gördü onları bayağı büyük bir eziyet altındaydılar. Ve Rab onun eliyle Faraon yani o oradaki padişahın önünde çok gösterişler yaptı. Neden? Padişah onlara serbest bırakmak istemedi. Ve çeşitli büyük gösterişler oldu Musa'nın ve Arun'un elleriyle. Bitki olarak, bitki bela olarak Rab o Egipt'teki padişahın üzerine bu ceza, bu bela getirdi. Yani ilk doğanlar ölecekler. Fakat bu bela uygulamadan evvel bitki geçişinde İsrail halka bu söz söylendi. Her aileden bir kuzu ya da bir koyun kesilsin ve kuzunun kanı lazım boyansın kapının etraflarında, üstlerinde. Ve nerede kan boyanmışsa oraya bu ölüm meleği oradan geçecek ve bir ölü olmayacak. Ama kimin evinde yoksaydı öyle bir kan boyası orada ölüm meleği girip ilk doğanın hayatını alırdı. Yani bu anlam şudur. Fısıh demek geçmek. Yani ölüm meleği geçiyor, neden görüyor? Orada bir kurban kuzu kesildi ve onun kanın sayesinde işte bir işaret konuldu, biliniyordu. Rab onu koruyacak. Ve bunu daima hatırlatmak zorundaydılar. İsrail halkı için bir sapovet idi. Her sene bunu tekrarlasınlar, anmak üzere. Yani onların kurtuluşu andıran bir bayram. Nasıl kurtuldular Egipt'ten ve Rab neler onlara yaptı ve nasıl vaat edilen topraklara vardılar diye. Yani bir anmak, bir hatırlamak bayram idi. Ve İsa Mesih Yahudi olduğu için ve onun öğrenciler Yahudi olduğu için o bayramda tuttular. Ve o bayram yaptılar o günde. Fakat o bayramın sırasında şimdi Rab başlıyor bir yeni durum, yeni bir dogovor ortaya koyma. Ve devam ediyoruz. Yani onlar gittiler, öğrenciler bu bayram için yemeği hazırlasınlar. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. Ben ağacı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulayayım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamanına dek bir daha yemeyeceğim. Sonra kaşeyi yani bardağı alarak şükretti ve bunu alın. Aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra bardağı alıp şöyle dedi. Bu bardağı sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Yani yeni dogovordur. Yani burada Rab İsa bir istekte bulunduğu kimden? Onun öğrencilerinden. Ona bağlı kalan olanlardan, yani ona iman etmiş olan insanlardan bir istekte bulunuyor ve diyor, beni anmak için bunu yapın. Anlam orada öğreniyoruz ve kimin için olduğunu da orada öğreniyoruz. Yani inançlılar için oluyor. İman etmeyen buna bir anlam biçemez. Rab ise işte bunu orada başladı. Ve şimdi bakalım Apostol Paulus bu tema üzerinde ne bilgi bize veriyor? 1. Korintliler mektubunda bölüm 11 ayetler 23'ten 32'ye kadar. Ve şöyle yazıyor. Size ilettiğim ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı şekilde yemekten sonra kazeyi alıp şöyle dedi. Bu kaze benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Yani dogovordur. Bunu her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kıyaseden her içtiğinizde Rab'in gelişine dek Rab'in ölümünü ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle kim uygunsuz şekilde ekmeği yer ya da Rab'in kıyasesinden içerse Rab'in bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın. Sonra ekmeği yiyip kaseden içsin. Çünkü Rab'in bedenini fark etmeden ekmeği yiyen ve kaseden içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. Eğer kendi kendimizi sınasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Burada bu tema hakkında çeşitli bilgiler alabiliriz. İlk önce soruyoruz, bu Rabbin sofrası ne anlam taşıyor? Ve anlıyoruz, bu bir anmak meselesidir. Rabbin sofrası demek, Rabbi hatırlıyoruz. Beni anmak için bunu yapın. Ayrıca bu ayetlerde okuyoruz, Rabbin ölümü ilan ediyoruz bunu yapmakla beraber. Demek ki Rabbi vazetmek, Rabbi bildirmek bir vakit oluyor. Ne zaman bunu yapıyoruz? Ayetlerden okuyoruz. Matta 26'dan okuyabiliriz. Rab dedi, ben gelinceye kadar bunu yapın. O zaman Rab'i bekliyoruz ve Rab'i beklediğimiz için onu anmak için bunu yapıyoruz. Bir de 1. Korintliler 10. bölümünde ayet 16 ve 17'de okuyoruz. Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kazisiyle Mesih'in kanına paydaş olmuyor mu? Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenini paydaş olmuyor muyuz? Yani bu bir beraberlik sofrasıdır. Bu bir Rab'i anmak sofrasıdır. Ve bu bir Rab'i bildirmek sofrasıdır. Ve Rab'i beklemek sofrasıdır. Beraberlik oluyor Rab'le ve aynı Rab'e bağlı olan kardeşlerle. Ve anlam işte budur. Ve İncil'de işte aynı vakit Rab'in sofrası deniliyor. Apostolların işlerinde, yani elçilerin işlerinde okuyoruz 2. bölüm 42. ayet, ekmek bölmek anlamı buna da geliyor. Ve soruyoruz şimdi, kimin hakkı var katılsın? Kim katılabilir Rab'in sofrasına? Sadece sudan geçmiş olan, sadece belirli bir darbeye sahip olan mı? Hayır, Rab'in sözü çok açık bir bilgi bize veriyor. Rab'in çocuğu, Rab ne zaman bunu yaptı dedi, beraberinde sizler, yani onun öğrenciler, Yuhanna 1. bölümünde 12. ayeti okuyoruz. Rab'i kabul eden, onun adına iman eden herkese Allah'ın çocuğu olma hakkı verilmiştir. Ve işte Allah'ın çocukları için bu bir anlam ancak var. Ve tabii ki daha önce dedik, bir sıra koruyabilmek için Rab'in sofrasına katıldılar, Rab'in sözünü kabul edenler, tövbeden gelenler, sudan geçmiş olanlar Rab'in sofrasına katıldılar. Ve az önce okuduğumuz ayetlere baktığımızda bir önemli durum daha anlıyoruz. Değil sadece her Rab'in çocuğu katılabilir. Orada da diyor, katılmadan önce bir işi var, lazım bunu yapalım. Ve bu tek şarttır. Yani yazılı olan tek şart olarak bizi bindiriliyor bunun. 27. ayet, 1. Korintliler 11. bölüm 27. ayet ve 28. ayet. Bu nedenle kim uygunsuz şekilde ekmeği yer ya da Rabbin kâsesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmeği yiyip kiaziden içsin. Yani burada diyor, bazılar uygunsuz bunu yapıyorlar. Ve uygunsuz bunu yapan Rab'be karşı suç işlemiş oluyor. Ama uygunsuz nasıl ve nedir? Uygunsuz oluyor eğer senin ve Rab'in arasında bildiğin bir bozukluk, bir günah varsa ve onu doğrultmadan,
katılırsan Rabb'e karşı suç işliyorsun. Yani Rabb sana gösterdi ama doğrultmadın işini. O sebeple akıl budur. Vaktinde hazırla kendini ve Rabb'le buluş ve onun ve senin arasında olan işi doğrultmaya çalış. Ama ayrıca senin ve kardeşlerin arasında bir bozgunluk, bir problem varsa, bir günah varsa ve doğrulması lazım olan bir durum varsa, doğrultmadan, doğrulanmadan bu işi kardeşlerle beraber oturup Rabbin sofrasını kıramazsın. Bu sebeple Rabbin sofrası bizi öğretiyor. İlk önce kendini ispit et. Katılanmadan ilk önce ispit et kendini, imtihan et ve kendini dene. Eğer senin Rabbin arasında ve senin ve kardeşlerin arasında aran iyi bir durumda ise, o zaman şüphesiz uygun bir şekilde katılabilirsin. Ama sana olmasın böyle bir sebep, ah Rabbin sofrasına katılmayayım, neden işlere doğrultmak istemiyorum. Hayır, sana kuraş gelsin Rabbin sofrasına alabilmek için, işlere doğrult. Arını, hani bozgun olan durumlar, bu aralar doğrult ve kardeşin yüzünü ara, ondan af dile ya da af ver gerekirse. Ve Rab'le de buluş ve vakit olsun. Nasılsa biliyorsun, belirli bir günde işte toplulukta Rabbin sofrasında kutlanılıyor, Rab'be anılıyor. O zaman için hazırlık yap vaktinde. Ve soruyoruz şimdi, kim katılamaz? Var mı belirli bir durumlar? İncil bizi öğretiyor, kimlerin hakkı yok katılsınlar. Tabii ki iman etmeyenler zaten anlam biçmezler ama onların hakkı yok katılsınlar. Eğer biliyoruz daha Rabbi tanımıyor bir insan, o zaman onunla ayrıca konuşulabilir ve denilebilir. Bak dostum, böyle bir durumumuz var ve böyle bir anlam var. Bu anlam sen paylaşabilir misin, paylaşamaz mısın? Kendiliğinden belki de istemeyecek o zaman. Ama var durumlar, inançlar için konuşuluyor ve onların da belirli durumlarda hakları yok katılsınlar. 1. Korintliler 5. bölüm ayet 11. Ama kardeş olarak tanınan biri ahlaksız, açgözlü, putperest, sövücü, ayaş ya da soyguncu ise onunla arkadaşlık etmemenizi, böylesiyle yemek bile yemenizi şimdi size yazıyorum. Yemek yemeyin öyle biriyle. Yani Rabb'e uygunsuz şeklinde yaşayan ya da kardeşlerle uygunsuz biçiminde olan, ondan hakkı yok kardeşlerle beraber Rabb'i anmak üzere Rabbin sofrasına katılsın işi doğrultmadan. Ve ayrıca iki yer daha var. İncil bize buyuruyor, dikkat olalım belirli kardeşlerden. 2. Selanikliler bölüm 3 ayet 6. Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen tüm kardeşlerden uzak durmanızı Rabb İsa Mesih'in adıyla buyuruyorum. Yani Rabb'e yakışır şeklinde yaşamayan, yani boş ve tembellik ve yaramaz işler yapan kardeşlerden işte bir arada gelip Rabb'i anamayız. Lazım onlar kendileri doğrulansınlar. Ve 3. bir durum var. Onlar artık kardeş yerini tutmuyoruz ama Rabbin sözü de çok açık sözlü oluyor. 2. Yuhanna mektubunda ayet 10. Orada şöyle yazıyor. Eğer biri sizi gelir ve bu öğretişi getirmezse, yani temel bilgi üzerine. Geçin ders dedik, temel durumlara var. Biz neye inanıyoruz? Bu öğretişi paylaşmayan biri sizi gelir ve bu öğretişi getirmezse kendisini evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Onunla bir beraberlik içinde bulunmayın. Yani Rabbin sözü bunun üzerine bize bilgi veriyor. Ve şimdi sorabiliriz, acaba Rabbin sofrası ne zaman lazım yapalım ve nasıl bunu lazım yapalım? Bu iki soru üzerine çok tartışılıyor ve çok bölmelikleri oluyor maalesef. Aslında ne zaman ve nasıl o kadar önemli değil. Önemli olan anlıyor muyuz? Ne yapıyoruz orada? Anlam var mı? Anlam iyi katılabiliyor muyuz? Aynı anlamı paylaşabiliyor muyuz? Önemli durum budur. Ne zaman gelince sadece İncil'e bakarak bir örnek alabiliriz. Değil bir şart, değil bir sapovet. Ama bir örnek. İlk inançlılar ne yaptılar, nasıl yaptılar? Onlara örnek alırsak bir hata herhalde yapmış değiliz. Birinci durum olarak, ilk olarak inançlılar her gün Rab'bin sözü sevinç içinde evlerde andılar ekmek bölmekle. Elçilerin işlerinde 2. bölüm ayet 42'de bunu okuyabiliyoruz. Ve elçilerin işlerinde bölüm 20'de ayet 7'de şunu okuyoruz. Haftanın ilk günü neden? Haftanın ilk günü İsa Mesih dirildi. Ve o gününde ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlılara bir konuşma yaptı. Yani orada bir bilgi alabiliriz. İlk inançlılar sonra ne yaptılar? Haftanın ilk gününde bir araya gelmekte Rab'i andılar. Şimdi bu değil bir şart. Değil lazım hep böyle yapalım. Ama bir akıl alıyoruz, bir örnek alıyoruz ve eminim ki yanlış değil eğer bu örnek biz uygularsak. Ve bunun üzerine diyebiliriz. Ne zaman yapalım? Sadece akşamlarda mı yapalım? Çünkü akşam yemeği yerken Rab işte başladı bunu. Kardeşler, vakit o kadar önemli değil. Bazılar yapıyorlar her haftada. Bazılar yapıyorlar ayda bir kere. Bazılar da var, senede bir kere yapıyorlar ama bilmiyorum bu çok uygun mu? Buna pek katılamıyorum. Neden? Rab'i anmak istiyoruz. Onu sevdiğimiz için bunu yapacağız. Ve hazırlıkları yapacağız. Ve aslında bütün topluluğun faydasına dokunacak eğer haftadan haftada yapılırsa demek ki daima hazırlıklı olmalıyız. Daima işler doğrultmalıyız çabuk. Değil fazla beklemekle. Ne zaman üzerine İncil bizi bir sapovet, bir şart koşturmuyor. Ve biz de o zaman bir şart koşturmayalım. Yani başka kardeşlere de yük bindirmeyelim boş boşuna. Nerede İncil bizi bir yük bindirmiyor. O zaman haksızlık yapmış oluyoruz. Ama akıl olarak her topluluk lazım bunun için kendi karar versin. Şimdi nasıl yapılıyor? İşte bunun üzerine çok sorular var. Acaba ekmek nasıl lazım olsun? Mayalı mı, mayasız mı? Bunun üzerine tartışılıyor ve çekişmeler oluyor. Ve bunun yüzünden çok topluluklarda bile bölünüyorlar. Ne yazık ki bu Rab'bin isteği değil ve galiba orada Rab'bin sofrasının anlamı tamamen kaybolmuş oluyor. Neden? Hatırlıyoruz Rab İsa ilk defa olarak bunu yapmakla öğrencilerle beraberken ne durum idi? Fısık bayramıydı. Eğer fısık bayram kutlamak istersen o zaman mayasız lazım olsun senin ekmeği. Ama o günde başka ekmek bulunmadı bütün Yeruşalim'de. Sadece mayasız vardı. Ama Rab demedi bundan sonra mayasız lazım olsun daima. Yani bu değil bir sapovet bir şart. Sadece Rab var olan ekmek kullanarak yeni bir iş başladı. Yeni bir dogovor ortaya koydu. Ve önemli olan budur. Bu yeni dogovor. Onun kanı ile yeni dogovor geldi. Eski dogovor bitmiş sayılıyordu o günde. Yani nasıl yapalım? Bir bardaktan mı içelim yoksa çok bardakları mı kullanalım? Tabi bu bir sorun başlıyor. Ne zaman bir toplulukta var 200 insan. Bir bardaktan içmekle çok vakit geçiyor. Peki daha uygun oluyor. O zaman birkaç tane bardak kullanılsın. Yoksa hastalık bulanmasın diye korkusuyla bazılar çok bardaklar kullanıyorlar. Bunda da bir şey yok. Önemli değil kaç bardak kullanacağın ama görüyoruz bir bardak Rab verdi ve dedi hepiniz için bundan. Yani bu bir beraberlik simgesidir. Ama değil şart. Herkes anlam kaybetmesin. Önemli olan budur. Anlam kaybetme. Önemli olan budur. Nasıl yaparsan her topluluk kendi karar verecek. Ama sadece güdücü mü dağıtacak ekmek, yoksa ekmek elden ele, ele mi geçebilir? Rab verdi ekmek ve böldü ve verdi kardeşlere, öğrencilerine, elçilerine. Ve ilk inançlılar galiba da öyle yaptılar, ama bu değil sapovet, bu değil bir şart. Bildiğiniz gibi yapabilirsiniz ama kurtuluş bununla gelmez. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hiçbir yerde Rab ise demedi, bu Rab'in sofrası, Rab'i anmak üzerine yaparsak kurtuluş bize geliyor. Kurtulduğumuz için hatırlıyoruz bizim Rab'imiz bizim için ne yaptı ve yakında tekrar geleceğini anlıyoruz onu. Umarım böylece anlıyoruz Rab'in sofrası ne anlam taşıdığını ve lütfen kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, anlam kaybettirmeyelim. Önemli olan budur. Ne zaman ve nasıl yaparsınız, bu her topluluk kendi karar versin ve sakın da bindirmesin başka topluluklarına ve böylece sevgi içinde birbirimizle davranalım. Yani anladık, Rab inançlılar topluluğu topluluklarına verdi iki sembol, iki durum, yani onun isteği üzerine bunu yapıyoruz. Gidin insanlara vaftiz edin. Biri dedi ve bu ekmek kırdığınızda, bardaktan içtiğinizde beni anmak için bunu yapın ve bunu unutmayalım. Onu sevdiğimiz için onun isteğini yerine getirmek istiyoruz. Umarım böyle oluyor ve bunun içinde bu işler yapacağız. Rab sizi bereketlesin ve bu işler yapmak da eminim ki size de bir bereket gelir. Şimdi Rab'e şükredelim beraberce bu bize vermiş olduğu semboller için. Rab İsa Mesih, sana teşekkür etmek istiyorum, çünkü sen geldin, bizim uğrumuza haça çakıldın, öldün, gömüldün ve dirildin üçüncü gününde. Yani bu sembollara bize bir anlam veriyor. Sudan geçmek, işte anlıyoruz, seninle öldük, seninle gömüldük, seninle dirildik. Artık yeni hayata yürümek istiyoruz. Ve eğer gelirsek kardeşlerle beraber senin önünde, seni anmak için ekmek bölmeye gelirsek ve bir bardaktan seni anmak için içersek, Rab, o zaman unutmayalım sen bizim için neler yaptın. Ve lütfen bütün bu kasetkalara sesleyin kardeşler, anlasınlar bu senin isteği olduğunu ve yapsınlar sana bağlı kalmakla. Amin.
Şimdi beni al sana.
veririm. Her şeyimi ben veririm. Beni çek Rabbim sana. Sen benimsin, ben seninim. Ruh şahit olsun buna. Sana veririm, sana veririm. Her şeyimi yüce Rabbim sana veririm. Her şeyimi ben veririm. Sana aşk ve gücünle dolayım, kalayım huzurunda. Sana veririm, sana veririm. Her şeyimi yüce Rabbim sana veririm. Her şeyimi ben veririm. Aşk, sevgi ateşiyle, kurtuluş mutluluğuyla hamd ederim ismine. Sana veririm. Her şeyimi yüce Rabbim sana veririm.
Bugün işlediğimiz temalar sudan geçmek idi ve Rabbin sofrası. Ve bu iki tema Rabbin isteğidir ki yapalım. Ve bunun için bugünkü ayet biraz buna bağlayalım. Onu seversek onun isteğini yapacağız. Yuhanna 15. bölüm ayet 10. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tekrarlıyorum. Yuhanna bölüm 15 ayet 10. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız.
Thank you. türlü gider.